والله ما يسوى أعيش الدنيا دونك، لا ولا تسوى حياة بهالوجود، دامك انت اللي رحلت كيف بصبر عالبعاد وكيف بنثر هالورود، عالبعاد وكيف بنثر هالورود. روحنا راضي غيابك يا حياتي، هذه قسمة لي وهذا لي نصيب، كنت شمع الضيء وتشرق حياتي.
الله عز وجل جسور insanları bize örnek gösterir. Korkaklar bize örnek olabilir mi? Bize korkakları hangi kitap örnek olarak verir? Hangi aklı başında adam korkakları örnek verir? Hangi nesil korkakların izinden gider? Hangi nesil korkakları kendine lider olarak seçer? Allah Azze ve Celle bize cesurları örnek olarak gösteriyor. Cesur olun demek istiyor. Allah bizim Rabbimizdir dediğimizde şunu demiş oluyoruz yani, bizim otoritemiz Allah'ın elindedir ve Allah'tan başkasına itaat etmeyeceğiz demektir. Bizim Rabbimiz Allah'tır diyenler, Allah'tan başka bir Rab tanımıyorum diyenler, Allah'tan başka bir otorite ve Allah'tan başka kanunun çıkacağı bir merci tanımıyorum demiş olurlar. Allah'ın hukukunu çiğneyenler uluslararası hukuku mu çiğnemezler? Böyle bir şey nasıl beklenir onlardan? Bunların tarihleri 3000 yıldan beri bunlar Allah'ın hukukunu her gün çiğnediler.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Saffat suresinde Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasından sonra Musa ve Harun Aleyhisselam'ın kıssasını da anlatmış idi. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası ile Mekke müşriklerine bir cevap verilmiş. Onlar ikaz edilmiş ve onlar madem ki İbrahim'in torunu olmakla övünüyorlar, o halde İbrahim'in izinden gitmeleri gerektiği onlara hatırlatılmış idi. Ey Mekke'nin müşrikleri, madem ki İbrahim'in soyundan geldiğinizi söylüyorsunuz, madem ki İbrahim'le övünüyorsunuz, onun torunları olmakla övünüyorsanız o halde onun izinden gidin. İbrahim sizin gibi bir müşrik değildi, o bir muvahhid idi. O sizin gibi putperest değildi, o putlarla mücadele edendi denilmiş. Sonra Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden gelen, İshak'ın neslinden gelen Hazreti Musa ve Harun onların kıssasına kısaca temas etmişti. Musa ve Harun peygamberlerin kıssasına temas edilmesi ehli kitaba verilen bir mesajdı. Ey ehli kitap, siz de Musa'nın izinden gittiğinizi söylüyorsunuz. İşte gerçek Musa Kur'an'da anlatılandır. Sizin 700-800 sene sonra yazdığınız gibi değil. Elinizde Tevrat'ın gerçek metni yok. 700-800 sene sonra Uzeyr tarafından yazıldığını siz de biliyorsunuz. Ve içinde bir takım yanlışların olduğunu, bilimsel hataların da olduğunu siz de biliyorsunuz. Ey ehli kitap, işte o peygamberinizin kıssasını Allah size doğru bir şekilde aktarıyor. Musa aleyhisselam da şirkle mücadele etmişti. Bu gönderilen peygamber de şirkle mücadele ediyor. Hazreti Musa gibi davranıyor. Hazreti Musa'yı inkar etmiyor. Atanız Musa'yı, Harun'u ve onların atası İshak'ı ve İbrahim'i inkar etmiyor. Bu gelen peygamber aynı mektebin talebesi olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde konuşuyor. Aynı hakikatleri anlatıyor. Bu gelen peygamber de tevhid ehlidir. Muvahhiddir. Hiçbir zaman şirke düşmemiş ve şirki reddetmektedir. Sizin kitabınızda da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şirkle ve Firavun'la mücadele ettiği yazmıyor mu? O halde ey ehli kitap, madem ki durum budur, gelin iman edin bu son peygambere, inkar edip durmayın. Sizin peygamberinizin dediği şeyleri söylüyor. Size gelen, size gönderilen kitabın aslının doğru olduğunu söylüyor. Farklı bir şey söylemiyor. O da bütün peygamberler gibi tevhide davet ediyor. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın ve Musa Aleyhisselam'ın kıssalarını bu şekilde anlatmakla aslında hem putperestlere bir mesaj vermiş oluyordu, hem de ehli kitaba bir mesaj vermiş oldu. Ehli kitap da İslam'a davet edildi, Mekke'nin müşrikleri de İslam'a davet edilmiş oldular bu şekilde. Ve Allah Azze ve Celle onlara verilen nimetin Allah'tan olduğunu ifade etti. Hazreti Musa'ya verilen nimet kendinden olan bir şey değil. Çalışmış, çalışmış, okumuş, mesela gayret göstermiş, takva sahibi olmuş vesaire. Ondan sonra Allah onu peygamber seçmiş değil. Allah Azze ve Celle zaten onun layık olduğunu bilmiş ve o şekilde onu seçmiştir. Dolayısıyla peygamberlik kesbi değil. İnsanların çalışması sonucunda elde ettikleri bir makam değil. Peygamberlik Allah Azze ve Celle'nin istediği kimseye verdiği bir şereftir. İnsanların içerisinden kim layık ise, kim sağlam şahsiyetli ise, kim hakikatin arayıcısı ise, kim hakikati bulduğu zaman teslim olacak adamsa, kim ölene kadar davasından dönmeyecek bir adamsa, İşte Allah Azze ve Celle onları seçer. Bu seçilmişlerden bahsettikten sonra Allah Azze ve Celle bir başka seçilmişten de bize bahseder. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam'dan, İsmail Aleyhisselam'dan, İshak'tan bahsettikten sonra onlara selam olsun denilmiş idi. Onlar bizim muhles olan kullarımızdandı denilmişti. Onlar ihlasa ermiş ve ihlasa erdirilmiş olan kullardandılar. Selam olsun onlara. Allah, kainatın padişahı olan Allah bir kuluna, çamurdan yaratmış olduğu bir kuluna böyle bir şeref veriyor, ona selam ediyordu. Daha sonrasında Musa'ya ve Harun'a da aynı şekilde selam etti Allah. Allah Azze ve Celle kendi davasını sürdürenlere hep selam etmiştir. Biz Allah'ın selamını şu anda kendi aramızda kullanıyoruz. Selam Allah'ın selamıdır. Müminler Allah'ın selamını devam ettirirler kendi aralarında. Selam vermek Allah'ın da bir sünneti.
Dolayısıyla nasıl ki Allah Azze ve Celle İbrahim'e selam vermiş, nasıl ki İsmail'e, İshak'a selam vermiş, nasıl ki Musa'ya, Harun'a selam vermiş ise, müminler de kendi aralarında selamlaşmak zorundadırlar. Allah Azze ve Celle'nin bu sünnetini devam ettirmelidirler. Ve bir şerefli insan bize selam verse bizim için şeref olur. İmam-ı Azam selam gönderse şeref olmaz mı? Bir hükümdar selam gönderse, adil bir hükümdar selam gönderse şeref olmaz mı? Bir veli selam gönderse şeref olmaz mı? Kainatın sahibi olan Allah bizzatihi kendisi o seçilmiş kullarına selam eder. Ve bu şekilde bizi o seçilmişlerden olmaya davet eder. Siz de Allah'ın selamına layık olmak istiyorsanız, siz de o seçilmişlerin izinden gidin, onlar gibi mücadele edin. Yoksa selam yoktur. Zorluklara göğüs germeyenlere Allah neden selam etsin ki? Kendi davasını omuzlamayanlara Allah neden selam etsin ki? Neden onlara böyle bir şeref versin ki? Onlar da Müslüman olabilirler ama Allah'ın selamına müstahak olmak için Allah'ın davasını omuzlayanlardan olmak şarttır. Ve işte Allah Azze ve Celle kimlere selam ettiğine bize misaller veriyor. Demek ki dava adamlarına Allah selam ediyor. O halde dava adamlarına selam vermek lazım. Allah'ın sünnetiyle amel etmek lazım. Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle'nin selam ettiği dava adamlarına nasıl olur da bir Müslüman küser ve onlardan selamı sabaha keser? Böyle bir şey doğru olabilir mi? Allah Azze ve Celle dava adamlarına selam ediyorken nasıl olur da bir Müslüman onlardan selamı sabaha kesebilir? Böyle bir şey caiz olamaz. İşte Allah Azze ve Celle seçilmişlerden bahsederken bir de İlyas Aleyhisselam'a temas edecek. İlyas Aleyhisselam da seçilmiş olanlardan, Hazreti Musa'dan sonra gelmiş olanlardan, Hazreti Musa Aleyhisselam'dan yaklaşık 300 sene kadar, 350 sene kadar sonra gönderilmiş idi. Kavmi putperest olmuştu ve İlyas Aleyhisselam gönderilmiş, onları Allah Azze ve Celle İlyas ile ikaz etmek istemiş idi. Şimdi onun kısasına kısaca temas edilecek. Ve inne İlyas leminel murselin. Muhakkak ki İlyas da murselinden idi. Gönderilmiş olan, Allah'ın göndermiş olduğu peygamberlerden birisi idi. İlyas Aleyhisselam da aynı dava için gönderilmişti. Allah'ın yeryüzünde bir tane davası var. O da Allah Azze ve Celle nasıl ki göklerde hakim ise yerde de onun hakimiyeti. Tüm insanları, bütün peygamberler buna davet ettiler. Madem ki göklerde, kainatta onun dediği oluyorsa, o halde yeryüzünde de onun dediği olmalıdır demek için. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'den itibaren peygamberimize kadar sürekli olarak Resuller gönderdi, Nebiler gönderdi. İşte burada İlyas Aleyhisselam'ın da Resullerden olduğu ifade olunuyor. Demek ki İlyas Aleyhisselam sadece bir Nebi değil, aynı zamanda da bir Resul idi. Bazı peygamberler Nebi'dir, Resul değildirler. Her Nebi Resul olmayabilir ama her Resul Nebi'dir. Bazı peygamberler önceki peygamberin yaptıklarının devamını yapar, onlar yeni bir hareket başlatmazlar. Onlar önceki peygamberin getirdiğini devam ettirirler. Onlara bir kitap da verilmez genellikle ve aynı zamanda onlar sıfırdan bir hareket de başlatmazlar. Ama Resullere gelince hareketin bittiği bir dönemde ortaya çıkarlar. Tamamen şirkle karşı karşıyadırlar. Ve işte o zaman onlar yeniden başlatırlar. Resuller yeniden başlatıcılardır. Onlar mücadele için gelirler. Sadece tebliğ etmek için de değil. Onlar yeryüzünde şirkle gece gündüz mücadele etmek için gelirler. Onlar nebilerden daha yukarıda olan peygamberlerdir. Nebiler de peygamberdir, resuller de. Fakat resuller elbette ki nebilerden daha üstündürler. Ve İlyas aleyhisselam Allah azze ve celle onun Resullerden olduğunu ifade eder. Yani demek ki müşrik bir kavme gönderilmiş. Demek ki onların içerisinde hareket tamamen neredeyse bitmiş ve hakkı arayanlar neredeyse kalmamış. Neredeyse bütün insanlık fetret devrine girmiş. Şirk içerisinde, karanlıklar içerisinde iken Allah azze ve celle yeni bir peygamber göndermek suretiyle yeniden hareketi başlatıyor. İşte İlyas aleyhisselam onlardan birisi. İz kâle li kavmihi elâ tettekûn. Milletine dedi ki korkmaz mısınız? Sakınmaz mısınız? Allah'tan korkmaz mısınız? Yani şirke düşmek büyük bir cesaret işi. Kainatın sahibi olan Allah bir tane iken, bütün kainatı onun idare ettiği kainattan da belli iken, eğer ondan başka ilah olmuş olsaydı, o takdirde göklerde ve yeryüzünde fitne fesat olur, karışıklık olurdu. İlahlar arasında çatışmalar olurdu. Birden fazla ilahın olması hem aklen de mümkün değildi. Aklen mümkün değil çünkü eğer birden fazla ilah varsa, mesela iki tane ilah olsaydı, bunlar birbirleriyle mücadele edecekler ve ya birisi diğerini yenecek ya öbürü bunu yenecek. İkisinden birisi diğerini yenecek. Eğer birisi yenilirse o ilah olamaz. Çünkü ilah yenilmez. Eğer ikisi de birbirini yenemeyecek olurlarsa, ikisi de eşit olacak olurlarsa o zaman ikisi de ilah değillerdir. Çünkü ilah yener. İlahın karşısında durabilecek olan bir güç yoktur. Onun için Allah'a şirk koşmak hem büyük bir yanlış hem de büyük bir cahilce cesarettir. Cahilin cesur olması gibi bu da öyle bir cesarettir. O yüzden İlyas aleyhisselam öyle söylüyordu. Allah'tan sakınmaz mısınız dedi. Allah'a şirk koşuyorsunuz. Nasıl korkmuyorsunuz? Allah azze ve celle'nin size bu dünyada da ahirette de azap edeceğinden nasıl korkmuyorsunuz? Cehennemden nasıl korkmuyorsunuz? Allah'ın kudretini kainatta görüyorsunuz. Ol emriyle her şeyi yaratabilen bir zat olduğunu görüyorsunuz. Ve sıkıştığınız zaman gemide yalnız kaldığınızda, fırtınaya yakalandığınız zaman bütün ilahları terk edip sadece ona dönüyorsunuz. Ama sizi o karanlıklardan, o fırtınalardan, o denizden kurtardığı zaman, o zor yıllardan, o savaş yıllarından sizi kurtardığı zaman, sırtınız Allah'a dönüyor ve Allah'ın düşmanlarına yüzünüzü dönüyorsunuz. Korkmuyor musunuz? Allah'tan başkalarına Allah'a ortak koşmakla, Allah'ın size göstermiş olduğu medeniyeti bırakıp da Batı medeniyetinin peşinden gitmekle, Allah'tan tokat yiyeceğinizden korkmuyor musunuz? Tokat yemiyor muyuz? 100 yıldır hatta 200 yıldır hatta 250-300 yıldır tokat yemiyor muyuz? Allah'tan korkmamanın sonuçlarını görmüyor muyuz? Allah bizi kurtardığı halde biz düşmanlarımıza benzedik. Allah azze ve celle'den korkanlar böyle olur mu? İşte İlyas aleyhisselam öyle diyordu. Allah'a şirk koşuyorsunuz. Korkmuyor musunuz? İbrahim aleyhisselam da öyle söyler. Siz der ey Nemrut ve Nemrut'a tabi olanlar. Siz Allah'a şirk koşmaktan bile korkmuyorsunuz da ben size karşı gelmekten mi korkacağım? Siz Allah'tan bile korkmuyorsunuz da ben benim gibi insanlardan mı korkacağım? Siz cehennemden korkmuyorsunuz da ben sizin mahpuslarınızdan mı korkacağım? Siz Allah'tan korkmuyorsunuz. Biz nasıl olur da sizden korkarız? Sizden daha korkak mı olacağız? Siz Allah'a karşı bile gelebiliyorsunuz da biz size karşı gelemeyecek miyiz? Allah azze ve celle İbrahim aleyhisselam'ın bu şekilde onlara hitap ettiğini ve reddettiğini bize anlatırken bize İbrahim'i örnek olarak gösterir. İbrahim cesur davrandı da bir şey mi kaybetti? İlyas cesur davrandı, bir şey mi kaybetti? Hangi cesur adam neyini kaybetti? Ve hangi korkak ne kazandı? Hangi korkağın ömrü uzadı? Hangi cesurun ömrü kısaldı? Ateş yakmadı İbrahim'i. Deniz açıldı Musa için. Hangi cesur neyini kaybetti? Allah Azze ve Celle cesur insanları bize örnek gösterir. Korkaklar bize örnek olabilir mi? Bize korkakları hangi kitap örnek olarak verir? Hangi aklı başında adam korkakları örnek verir? Hangi nesil korkakların izinden gider? Hangi nesil korkakları kendine lider olarak seçer? Allah Azze ve Celle bize cesurları örnek olarak gösteriyor. Cesur olun demek istiyor. Size İbrahimler örnek veriliyor, İlyaslar örnek veriliyor, Musalar örnek veriliyor. Ela tettekûn dedi onlara, sakınmıyor musunuz Allah'tan? Etedûne ba'le, siz Baal denilen puta mı dua ediyor, ibadet ediyorsunuz? Baal denilen bir put vardı. Bazı rivayetlerde bir erkek, bir erkeği temsilen yapılmış olan puttu. Erkek put idi yani. Bazı rivayetlerde ise bir kadının ismi olduğu söylenir. Müşrikler bazen dişi putlar ediniyorlardı, bazen erkek putlar ediniyorlardı. Bunun hangisi olduğu üzerinde tartışma var. Her neyse sonuçta bir put idi. Lübnan taraflarında, Suriye taraflarında, Filistin topraklarında tapılıyordu buna. Ve Allah Azze ve Celle onları uyarmak için Hazreti İlyas'ı göndermişti. İsrailoğullarının peygamberi Hazreti İlyas, Hazreti İshak'tan itibaren peygamberler hep İsrailoğullarına gönderildiler. Yahudilere gönderildiler, Hazreti Musa da onlara gönderildi. Ve Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Harun aleyhisselam onlar görevlerini yaptılar. Onlardan sonra Hazreti Yeşuya da Yuşa aleyhisselam, o da görevini yaptı. Ona da itirazlar ettiler, Hazreti Musa'ya itiraz ettikleri gibi. Hatta Hazreti Harun'u öldürmeye kalktıkları gibi birçok peygamber gerçekten öldürdüler. Ve Allah Azze ve Celle onlara Yuşa aleyhisselam'dan sonra onlar yeniden bozuldukları zaman Allah Azze ve Celle müsaade etti. Onların parçalanmalarını Allah müsaade etti. Ve parçalandılar. Putperest olmuşlardı. Daha sonrasında Allah Azze ve Celle tekrar onlara başka peygamberler göndermek suretiyle ikaz etti. Davut aleyhisselam gönderildi. Oğlu Süleyman gönderildi. Onlar bir şeyleri düzelttiler. Şirkin kökünü kazıdılar. Fakat Süleyman aleyhisselamdan sonra yeniden bozuldular. Ve işte Allah Azze ve Celle o zaman Hazreti İlyas'ı göndermişti. Bunlar sürekli olarak bozuldular kıymetli kardeşlerim. Peygamberlerin izinden asla gitmediler. İlyas aleyhisselam onları şiddetle tenkit eder. Kitab-ı Mukaddes buna şahittir. İsrail devleti ve Yahudiye devleti olmak üzere iki devlete bölünmüşlerdi. Her iki devletin hükümdarı da bir müşrike prenses ile evlendi. İsrail devletine önce gitti Hazreti İlyas. Yapmayın etmeyin dedi. Siz şirk içerisindesiniz. Eğer böyle devam edecek olursanız Allah size yağmur göndermeyecek. Çiğ bile yağmayacak dedim. Sabahları yağan o kırağı denilen o şey bile ve bu şekilde onlar İslam'a davet etti. Size dedi yağmur göndermeyecek Allah ve kral önce inanmadı. Karısı bir müşrike idi. Lübnan hükümdarının kızıyla evliydi. Putperest bir kız idi. Kral onun evlendikten sonra tamamen müşrikleşti. Önce iman etmiş sonra dininden dönmüştü. Ve İlyas aleyhisselam ona böyle devam ederseniz size Allah yağmur göndermeyecek dedi. Ve dediği gibi de oldu. 3 sene yağmur yağmadı. O zaman İlyas aleyhisselamı aradılar ve ona yalvardılar. Onun doğru söylediğini anladılar ve dediler ki eğer yağmur yağacak olursa iman edeceğiz, söz veriyoruz dediler. Firavun'un esareti altında kaldıkları yıllarda Firavun'un ve milletinin ahlakıyla ahlaklanmışlardı. Sözlerinden döndüler Firavun gibi. Firavun da böyle söylemişti Hazreti Musa'ya. Allah üzerimizdeki şu belaları kaldırırsa, tufan, kan, haşerat gibi bir takım belalar geliyordu. Çekirge gibi bir takım belalar geliyordu. Ve eğer Allah bunları kaldırırsa iman edeceğiz diyordu Firavun ve etrafındakiler. Ve İsrailoğullarını seninle beraber göndereceğiz diyordu. Ve Allah onları teker teker kaldırıyor. Her seferinde söz veriyor. Ve her seferinde sözünden dönüyordu Firavun. Onun ahlakıyla ahlaklanmış olan İsrailoğulları aynısını yaptılar. İsrail devletinin hükümdarı söz verdiği halde yine de tekrar küfre döndü. Hazreti İlyas aleyhisselam onlara, onlar için dua etmeden, yağmurun yağması için dua etmeden evvel toplayacaksın dedi bütün milleti. Toplayacaksın ve ben Allah namına kurban keseceğim. Siz de Baal denilen put namına kurban keseceksiniz. Ve sonra ateş, Allah'ın ateşi hangimizin kurbanını alacak? Allah hangimizin kurbanını kabul edecek? Bunu bütün insanlar görecek dedi. Bu şartla dua ederim dedi. Peki dedi hükümdar, mecbur kalmıştı. O şartla topladılar milleti, insanlar toplandılar. Ve Allah Azze ve Celle İlyas'ın adağını kabul etti ve öbürlerininkini reddetti. Ve o zaman insanlar Hazreti İlyas'ın davasının doğru olduğunu, Allah'ın onunla beraber olduğunu anlamış oldular. Ve işte o zaman Hazreti İlyas aleyhisselam o müşriklerin öldürülmesini emretti. Fakat o hükümdarın karısı olan o müşrike, o kadın bunun üzerine Hazreti İlyas'tan intikam almak istedi. Ve İlyas aleyhisselamın üzerine adamlar gönderdiler. İlyas aleyhisselam bunu kitabı mukaddeste anlatır. Şu anda ellerindedir ve okuyorlar. Ve orada der ki, Allah'ım, bunlar beni öldürmek istiyorlar. Sen beni bunlardan kurtar. Bunlar anlamak istemiyorlar. Artık beni kendi katına al. Bunlar anlamak istemiyorlar. İlyas aleyhisselam daha sonrasında da diğer devletlere olan Yahudiye devletinin kralına da mektup göndermişti. İki devlete bölünmüşlerdi Yahudiler. Bir devletin adı Yahudiye, diğerinin adı İsrail olmuştu. Birbirlerine düşmüşlerdi. Her tarafta da şirk almış başını gidiyordu. Daha Hazreti Musa aleyhisselam hayattayken bile 40 geceliğine dağa çıktığı zaman bile zaten bunlar yeniden putperest olmamışlar mıydı? Hazreti Musa aleyhisselam dağdayken bunlar yeniden putperest olmadı mı? Musa dağdan indiği zaman bunların yeniden putperest olduğunu görmemiş miydi? Bunlar daha o büyük peygamberleri Hazreti Musa kendi aralarında iken bile, daha ölmemişken 40 gün aralarından ayrılınca bile putperest olmuşlardı. Şimdi ise aralar Musa'dan sonra yıllar geçmişti. O yüzden bunlar yeniden putperest olmuşlardı. Bütün bölgede Baal putuna tapılıyordu. Ve Hazreti İlyas aleyhisselam diğer devletin, Yahudiye devletinin kralına da mektup gönderdi. Sen dedi, ataların filan ve falanın izinden gideceğine, falanın izinden gidiyorsun. İsraillilerin putperest krallarının atalarının izinden gidiyorsun. Sen de onlara benzedin. Ey Yahudiye devletinin kralı, sen de İsrail devletinin kralına benzedin. Bu şekilde olacak olursa uzun süre dayanamayacaksınız. Allah Azze ve Celle sizin üzerinize azap gönderecek ve sana da bir iç hastalığı verecek, bağırsaklarında bir hastalık meydana gelecek. Ve İlyas aleyhisselamın dediği gerçekleşti. Allah Azze ve Celle onların belasını verdi. Çeşit çeşit belalara uğradılar ve kral da gerçekten bağırsaklarından hastalandı. İlyas aleyhisselam onlara haber etmişti. Ela tettekûn demişti. Korkmuyor musunuz? Allah Azze ve Celle ile onları karşı karşıya getirmişti. İslam davetçilerinin yapması gereken budur. Kendimizle değil Allah ile korkutmalıyız İslam düşmanlarını. Eğer şöyle şöyle davranırsanız Allah sizin belanızı verir demeliyiz. Biz size şöyle şöyle yaparız dememeliyiz. Çünkü bu dava gerçekte Allah'ın davasıdır. Ve gerçekte onlar Allah ile savaşmaktadırlar, bizimle değil. O yüzden onları Allah ile karşı karşıya getirmemiz icap eder. Bütün peygamberlerin yöntemi de buydu. İşte burada da bunu bir kez daha görüyoruz. Hazreti İlyas "Ela tettakun" diyordu. Allah'tan sakınmaz mısınız? Kendisiyle korkutmuyordu. Allah size şöyle azap eder diyordu. İşte onun içindir ki İslam davetinin açık olması, tevhidin açıkça anlatılması gerekir. Tevhidi anlatmayanlar, tevhidi bir hareket ortaya koymayıp başka metotlar peşinden gidenler, düşmanlarının arasına sızmak suretiyle güya onların atlarını oymak suretiyle İslam'ı hakim kılacaklardı zannedenler, onlar peygamberlerin metodunu izlemiş olmuyorlar. Peygamberler insanları Allah ile korkuttular. Onların atlarını oymadılar. Gizli gizli bir takım faaliyetler yapmak suretiyle, ajanlık yapmak suretiyle, onlardan gibi görünmek suretiyle, davasını, tebliğini gizlemek suretiyle böyle bir yol izlemediler. İşte bütün peygamberlerde aynı hareket metodunu görüyoruz. Korkmuyor musunuz dedi Allah'tan. Onları Allah ile karşı karşıya getirdi. Çünkü hakikatte zaten dava Allah'ın davası olduğuna göre, onları azap edecek olan da Allah olduğuna göre, onları yıkacak olan da Allah olduğuna göre, elbette ki onları Allah ile karşı karşıya getirmemiz icap eder. Elbette olması gereken budur. İslam'ın hareket metodunun böyle olmasının sebebi budur. Ela tettekûn dedi onlara. Eted'ûne ba'le. Siz ba'l denilen puta mı tapıyorsunuz? Bazıları tartışmışlardır. Acaba bu ba'l denilen put güneşi mi temsil ediyor yoksa Mars gezegenini mi temsil ediyor? Çünkü insanlar kimi güneşi temsilen, kimi herhangi bir yıldızı veya gezegeni temsilen bir takım putlar ediniyorlardı. Yahut da geçmişteki üstün insanları temsilen, geçmişin peygamberleri bile hatta bazen putlaştırılıyordu. Hazreti İsa'nın putlaştırılması gibi, tanrılaştırılması gibi, Allah'ın bazı veli kulları putlaştırılıyordu. Bugün de öyle değil midir? Allah'ın bazı velileri putlaştırılmamış mıdır? İşte kimi Allah'ın velilerini, kimi peygamberlerini, kimi gökteki bir yıldızı. O yüzden tartışma konusu olmuştur bu Baal denilen put. Acaba güneşi mi temsil ediyor yoksa Mars gezegenini mi? Her neyse sonuçta bunlar putperest olmuşlardı. Ve Hazreti İlyas onlarla mücadele ediyordu. Fakat onlar İlyas aleyhisselamı da öldürmek istediler. İsrailoğulları. Şimdi bizim kardeşlerimizi öldürüyorlar, biz nasıl böyle yaparlar diyoruz. İnsanlık bu mudur diyoruz. İnsan hakları çiğneniyor diyoruz. Uluslararası hukuk çiğneniyor diyoruz. Bunlar Allah'ın hukukunu çiğnemiş olan bir millettir. Allah'ın hukukunu çiğneyenler uluslararası hukuku mu çiğnemezler? Böyle bir şey nasıl beklenir onlardan? Bunların tarihleri 3000 yıldan beri bunlar Allah'ın hukukunu her gün çiğnediler. Bunlardan ne beklenir? Bunlar Hazreti İlyas'ı da öldürmek istediler. O putperestliğe karşı gelen bir zatı, onu da öldürmek istediler. Kendilerinin o putlara adaklarını sundukları yere gidip de orayı dağıtan bir insanı tespit edip onu da öldürmek istediler. Bu kadar ki putperest olmuşlardı. Halbuki Musa'nın ümmetiydiler. Musa aleyhisselam onları Firavun'un şerrinden biiznillah kurtarıyordu. onlar yeniden putperest oluyorlardı. Bunların içine girmişti, sinmişti put sevgisi. O yüzden Kur'an öyle buyurur. Ve uşribu fi kulubihimul icil. Bunların kalplerine buzağı sevgisi, put sevgisi içirildi. Put sevgisi bunların kalplerinden. İlyas aleyhisselam onları putperestlikten men ettiği için onu da öldürmek istediler. Ta Hazreti İsa'ya kadar böyle geldi. Hazreti İsa'yı da öldürmek istemediler mi? Çarmıha germek istemediler mi? Allah azze ve celle onu kurtarmadı mı? Hazreti İsa öyle demez mi İncil'lerde? Allah beni size gönderdi ki adam olasınız diye. Beni size gönderdi ki nasıl ki tavuk civcivlerini kanatlarının altına alırsa sizi kanatlarımın altına alayım. Allah'ın azabından korunasınız. Hakkı bulasınız diye hakkı anlatmak üzere gönderildim. Ama siz beni de öldürmek istiyorsunuz. Çok peygamber öldürdüler. İlyas aleyhisselamı da öldürmek istediler. O zaman Hazreti İlyas'ın kıymetini bilmediler. Sonrasında ise güya Hazreti İlyas'ın kıymetini öğrendiler de. Hazreti İsa zamanında, Hazreti Yahya zamanında İsa ve Yahya aynı zamanda peygamber olmuşlardı, aynı zamanda yaşamışlardı. Bu iki peygamber döneminde İlyas'ın güya kıymetini anlamış gibi konuşmalarına rastlarız İncil'lerde. Daha evvel İlyas'ı öldürmek isteyenlere bakın, şimdi İncil'lerde şöyle konuşurlar. Gidip Yahya aleyhisselama dediler ki sen İlyas mısın? O büyük peygamber, sen o musun? Yok dedi. Sen Mesih misin, yani İsa? İsa daha henüz gönderilmemişken. Sen Mesih misin dediler, yok dedi. Sen o peygamber misin, ahir zaman peygamberi, son peygamber, yani Hazreti Muhammed'i kastediyorlardı. Çünkü kendi kitaplarında o son peygamberin geleceği bildirilmişti. Onun sıfatları da vardı. O yüzden o üç peygamberi sordular. Sen İlyas mısın? Yok dedi. Mesih misin? Yok dedi. O peygamber misin? O nebi. O son nebi misin? Yok dedi. O zaman dediler sen hiçbiri değilsen neden insanları vaftiz ediyorsun? Ne hakla dediler. Halbuki İlyas aleyhisselam, halbuki Yahya aleyhisselam onlara ne yapıyoruz Allah'ın emriyle yapıyordu. Bu üç peygamberden birisi olması gerekmiyordu ki. İtiraz etmek için bahane arıyorlardı. Sanki İlyas olsa kabul edecekler. Sanki Mesih olsa kabul edecekler. Be hey alçaklar, siz İlyas aleyhisselamı öldürmek istememiş miydiniz? Siz sonra işte Mesih hemen arkasından geldi. Mesih hemen Yahya ile birlikte gönderildi. Az bir zaman sonra siz Hazreti Mesih'i de öldürmek istemediniz mi? Sanki Mesih olsa kabul edeceklermiş gibi. Bunlar her zaman böyle. Peygamberimize de soruyorlardı. Peygamberimizin İsmail'in soyundan geldiğini biliyorlardı. Arapların, Mekkelilerin İbrahim aleyhisselamın büyük oğlu İsmail'in soyundan geldiğini bilirlerdi. Kendileri ise diğer oğlu olan İshak'ın soyundandılar. O yüzden neden bizim atamız İshak'ın soyundan değil de amcamız olan İsmail'in soyundandır deyip İtiraz ediyorlardı. Güya itirazları bu noktadaydı. Irkçılık, hatta ırkçılık da değil, aşiretçilik bile değil. Amcalarını bile kabul etmiyorlardı. Amcalarının soyundan gelmesine bile tahammül edemiyorlardı o son peygamberin. Sanki Hazreti İshak'ın soyundan gelse, Musa'nın soyundan gelse, İlyas'ın soyundan gelse sanki kabul edeceklermiş gibi yalan söylüyorlardı. Hazreti Yahya İshak'ın soyundandı, kabul ettiler mi? Hazreti Mesih de İshak'ın soyundandı, onu kabul ettiler mi? Kabul etmediler. Peygamberimiz de İshak'ın soyundan olsaydı gene kabul etmeyeceklerdi. Yalan söylüyorlardı. Onlar Musa'yı ne kadar kabul ettiler ki? Harun'u ne kadar kabul ettiler ki, Yuşa'yı ne kadar kabul ettiler ki, İlyas'ı ne kadar kabul ettiler ki? Sadece bahane olarak, eğer İshak'ın soyundan gelse başka bir şey söyleyeceklerdi. İsmail'in soyundan gelince bu sefer sen İsmail'in soyundansın, İshak'ın soyundan değilsin dediler. Allah hangi soydan göndereceğini onlara mı soracak? Sanki Allah'tan bunu istiyorlardı. Ya Rabbi sen bize sormadan neden İsmail'in soyundan gönderdin dercesine öyle bir halleri vardı. Ve İlyas aleyhisselam görevini yaptı. Anlattı fakat onlar anlamak istemeyince o zaman onlardan artık uzaklaşmak istedim. Etedûne ba'le, siz dedi puta mı tapıyorsunuz? Dua ibadettir buyurur Peygamberimiz. Burada fiil dua kökünden getirilmiştir. Etedûn şeklinde, ete'budun şeklinde getirilmemiş. Etedûn şeklinde, yani siz o ba'l denilen puta mı dua ediyorsunuz? Dua ibadet olduğundan dolayı bu ayet siz o puta mı ibadet ediyorsunuz demek olur. Çünkü Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurur. Dolayısıyla mezardakilere dua edemezsiniz. Çünkü onlara ibadet edemezsiniz. Ölülere dua edemezsiniz. Gayiptakilere dua edemezsiniz. Allah size uzak mıdır ki siz onlara dua ediyorsunuz? Nasıl olur böyle bir şey? Mekke'nin müşrikleri de öyle yapmıyorlar mıydı? Allah'a yaklaşmak için o putlara dua ve ibadet etmiyorlar mıydı? Bizim duamızı Allah'a ulaştırsın diye düşünmüyorlar mıydı? Mezardakilere dua edenler, ya Abdülkadir Geylani şu işimi hallet diyenler, derhal bundan vazgeçmelidirler. Çünkü dua ibadettir. Ve madem ki ya kenabud diyoruz, yalnız Allah'a ibadet edeceğimize dair Allah'a söz veriyoruz. Ve madem ki peygamber de bize duanın ibadet olduğunu söylüyor, o halde dua sadece Allah'a yapılabilir. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Kullarım sana benden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Yakınım, uzak değilim. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانٍ Bana dua edense birisi duasına icabet ederim. O halde فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Madem ki böyle ben icabet ediyorum dualarınıza, o halde siz de bana icabet edin de bana dua edin. Ve bana iman edin ta ki adam olasınız, reşit sınıfına giresiniz. Olgun olasınız da şu şirkten kurtulasınız. اَتَدُونَ بَعْلَى Siz o puta mı dua ediyorsunuz? Ekseriyetle putlara dua edenler Allah'a yaklaşmak için putlara dua etmişlerdir. Yoksa o putların kendisini yarattığını düşündükleri için değil. Kainatı yaratanın o put olduğuna hiçbirisi inanmıyordu. Onlar biliyordu ki o putları kendileri kendi elleriyle yapmışlardır. Biliyorlardı. Onun bir taş olduğunu biliyorlardı. Onlar sadece onu üstün bir varlık olarak kabul edip onun ruhunun orada olduğuna inanıp o ruha aslında dua ediyor ve o ruhun duayı Allah'a ulaştırması için dua ediyorlardı. Yoksa onlar o putu halık ve bari olarak görmüyorlardı. Yaratıcı olarak görmüyorlardı onu. Ama yine de bütün peygamberler buna karşı mücadele vermişlerdir. Çünkü dua ibadetin ta kendisidir. Ve bu şekilde Allah'tan başkasına duada bulunmak şirk olur. Ve dedi ki, وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ Siz yaratanların en güzelini bırakıyorsunuz da, o Baal denilen puta mı tapıyorsunuz? Burada yaratanların en güzeli derken sanki birden fazla yaratan varmış gibi bir mana akla gelmemeli. Burada kelimenin hakiki manası kastedilmiyor. Hakikatte Halık bir tanedir. Kur'an bunu defalarca ifade eder. Allah'tan başka bir ilahın olmadığını Kur'an defalarca söyler. Allah'tan başka bir yaratıcının olmadığını da defalarca söyler. Dolayısıyla burada kastedilen şey mecaz mana olabilir. Yani yaratanların en güzelini bırakıyorsunuz da o puta mı tapıyorsunuz derken, yani insanlar hani mesela bir şey yaparlar da bunu ben yarattım derler ya hani. Mesela birisi bir resim yapar, ben yarattım der. Mesela birisi bir icat yapar, ben yarattım der. Kastettiği şey yoktan var ettim demek değil. Yoktan var ettimi kastetmiyor. Çünkü aklını kendisi yaratmamış ve o malzemeleri de kendisi yaratmamıştır. Onun farkındadır. O sadece cüz'i irademle, yani bunun bir benzerini görmemiştim ama kendi aklımla düşünerek ben bunu yaptım, bana verilen cüz'i iradeyi kullanmakla, ama sonuçta yaratan Allah'tır. Eğer onu kabul ediyorsa bu söz şirk olmaz. İsa aleyhisselam da buna benzer bir ifade kullanır Ali İmran suresinde. İsa aleyhisselam der ki: "Ehluku lekum min at-tin ki hay'ati at-tayr. Fanfuhu fihi feyakunu tayran bi'iznillah." Ben size çamurdan bir kuş yaratırım. Sonra onu üflerim de kuş oluverir Allah'ın izniyle. Ben çamurdan bir kuş yaparım, ona üflerim. Ehluku kelimesini kullanıyor. Yaratırım diyor Hazreti İsa aleyhisselam. Allah azze ve celle yaratır, elbette ki onu biliyoruz. Ama burada Allah azze ve celle'nin ona verdiği o kudretten bahsediliyor. İşte burada da insanlara Allah kudret vermektedir. Ve o cüz-i iradeyle Allah'ın iradesinin birleşmesiyle kulun fiili gerçekleşmektedir. Kulun fiili Allah azze ve celle'nin iradesiyle kulun iradesinin birleşiminden gerçekleşiyor. Ehl-i sünnette kabul edilen itikat budur. Genelin kabul ettiği bu. Ve dolayısıyla burada denilmek isteniliyor ki, yani cüz-i iradesini kullanan, bir şeyler yapan onların içerisinde aslında gerçek Halık değil ama sizin Halık diye isimlendirdiğiniz, yarattı, yaratıyor diye isimlendirdiğiniz bazı hadiseler var ya hani, İşte o gibi şeyler kastediliyor. Yaratanların en güzeli, onu bırakıyorsunuz da siz puta mı tapıyorsunuz? Allah rabbekum ve rabbe abaikumul evvelin. Rabbiniz olan Allah ve sizin, size evvelkilerin de babalarınızın da Rabbi olan Allah, onu bırakıyorsunuz da puta mı tapıyorsunuz? Rabbin manası terbiye eden demek. Reis demek, efendi demek. Rab Kur'an'da otoriten, sahibi manasında kullanılır. Allah bizim Rabbimizdir dediğimizde şunu demiş oluyoruz, yani bizim otoritemiz Allah'ın elindedir ve Allah'tan başkasına itaat etmeyeceğiz demektir. Bizim Rabbimiz Allah'tır diyenler, Allah'tan başka bir Rab tanımıyorum diyenler, Allah'tan başka bir otorite ve Allah'tan başka kanunun çıkacağı bir merci tanımıyorum demiş olurlar. Sizin de Rabbiniz, babalarınızın da Rabbi. Bütün kainatın Rabbi, bütün kainatı terbiye ediyor. Bir tek insanı mı serbest bırakıyor? Bütün mahlukata kanunlar koyuyor. Gezegenlerden galaksilere kadar, mikroba varana kadar, büyükten küçüğe, canlı cansız, akıllı akılsız, her şeye kanunlar koyuyor da, her şeyin Rabbidir de, bir tek insanın mı Rabbi değil? Her şeyin kanun koyucusu, terbiye edicisi odur da, bir tek insan mı bunun dışında kalacak? Sizin de Rabbiniz, babalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da, nasıl olur da başkalarını otorite olarak kabul edersiniz? Onlar Allah'tan daha mı iyi biliyorlar? Allah'tan daha iyi bilen varsa çıksın ortaya, ben Allah'tan daha iyi biliyorum desin. Ben Allah'tan daha güzel bir yaratıcıyım desin. Benim ilmim Allah'ınkinden daha fazladır desin diye biliyorsa, veya benim hakkım İnsanlar üzerinde, kainat üzerindeki benim hakkım Allah'ınkinden daha büyüktür desin. Veya ben insanlarla eşit değilim, ben insanlardan üstünüm desin diyebiliyorsa, madem ki bunlar diyemiyor, o halde neden Allah'ın yerine geçmeye çalışıyor? Madem ki bunların hiçbirini diyemez, madem ki insanlardan üstün olduğunu bile söyleyemiyor, bırakın Allah'tan üstün olduğunu söylemeyi, o halde neden Allah'a teslim olmuyor da nefsine ve şeytana teslim oluyor ve neden insanları teslim almak istiyor, neden insanlara benim dediğim gibi yaşayacaksınız diyor? Hangi yetkiyle? Kendi mi yaratmış? Kendinin midir kainat? Hangi yetkiyle bunu söylüyor? Fakat bu, o böyle söyledi, onlar da onu inkar ettiler. Halbuki söyledikleri doğruydu. Hangi insan Allah'tan başka ilah vardır diyebilir? Hangi insan kainatta bir düzen yoktur, bir kargaşa vardır, ilahların çatışmasını görüyorum diyebilir? Hangi insan Allah'tan başka bir otoritenin olduğuna, olacağına, olabileceğine dair bir delil getirebilir? Hangisi, hangi varlık Allah'tan daha iyi bilebilir? İşte bütün peygamberler aynı noktaya işaret ettiler ama hepsi de inkar edildiler. Fekezzebû, onu yalanladılar. Feinnehum lemuhdarun. Ama onlar sonuçta toplanacaklar cehenneme. Böyle söylüyorlar ama sonuçta onlar da kıyamet gününde toplanacaklar ve cehenneme sürülecekler. İlla ibadallahil muhlasin. Ancak muhlas kulları, Allah'ın muhlas kulları hariç, ihlası ermiş olan kullar ve ihlası Allah tarafından erdirilmiş olan kullar, bir kısım insanlar muhlis olurlar, ihlaslı olurlar, samimi olurlar. Bir kısım kullar ise onun da ötesinde Allah tarafından ihlası erdirilirler. Birincilerine muhlis denirse ikincisine muhlas denir. Allah'ın bizzatihi tuttuğu, kendine doğru çektiği insanlar var. Radiyeten mardiyye makamının ötesinde, mardiyeten radiyye makamının olması gibi, muhlis makamının ötesinde muhlas makamı, bizzat Allah tarafından kalbine ihlas yerleştirilmiş olanlar, onlar hariç, onlar cehenneme doldurulmayacaklar. Hazreti İlyas'a iman edenler kastediliyor. Herkes putperest iken, herkes kralların izinden gider iken, İlyas aleyhisselamın uyarılarına iman etmiş olanlar, işte onlar muhlas olanlar, onlar cehenneme doldurulmayacak olanlardır. Ve Hazreti İlyas İsrail devletinin kralına da, Yahudiye devletinin kralına da aynı ikazları yapmıştı. Siz demişti, doğru yolda giden peygamberlerin izini bıraktınız ve sapık atalarınızın izinden gidiyorsunuz. Doğru istikamette giden atalarınızı bıraktınız, sapık atalarınızın izinden gidiyorsunuz. Zinaya müsaade ediyorsunuz, zina ettiriyorsunuz. Engel olabilirsiniz, olmuyorsunuz. Haramları engellemiyorsunuz. Allah sizi azap edecektir dedi. Ve öyle de oldu. Ve Allah Azze ve Celle onların içinde muhlas olanları kurtardı. Ve terekne aleyhi fil ahirin. Ve gelecek nesillerin arasında İlyas'ın adı, şanı bırakıldı. Allah öyle buyurur. Nasıl ki İbrahim için, İsmail için, İshak için, Musa için, Harun için de böyle demişti, hatırlayın. 10-15 ayet evvelini hatırlayın. Oralarda da böyle ifade edilmişti. Gelecek nesiller arasında İbrahim için bir şan bıraktık. İsmail için, İshak için, Musa için, Harun için gelecek nesiller arasında bir nam bıraktık. Cesur olanlar, hak yolun öncülerini Allah Azze ve Celle o gün anlaşılmasalar, o gün kıymetleri bilinmese, kendi zamanındaki insanlar tarafından kıymetleri anlaşılmasa bile gelecek nesillerin içerisinden onların kıymetini anlayacak insanlar yaratıyor Allah ve İlyas'ın da namı daha sonrakilerin arasında bırakıldı. İşte ta Hazreti İsa'ya kadar böyle geldi. O yüzden demin anlattığım gibi Hazreti İlyas'a öyle bir saygı duymaya başladılar ki sonraki nesiller onun büyüklüğünü anladılar. Ve Yahya'ya işte onu soruyorlardı. Sen o büyük peygamber İlyas mısın diyorlardı. Sanki İlyas olsa kabul edeceklerdi. Halbuki aynı ahlak devam ediyordu onlarda. Hiçbir zaman değişmediler. Kur'an bize Hazreti Musa'nın ümmetini değişik şekillerde anlatır. İlyas da onlara gönderilmiş bir peygamber. Yahya da öyle, Zekeriya da öyle, İsa da öyle, Yuşa da öyle. Hepsi onlara gönderilmiş ve Kur'an onlardan bize misaller veriyor. Yüzlerce peygamber gönderildi onlara ve birçoğunu öldürdüler. Ve Kur'an bize şu mesajı vermek istiyor. Bunlar asırlar içerisinde hiç değişmediler. Musa zamanında da öyleydiler. Yuşa zamanında da, Davut zamanında da, Süleyman zamanında da hep aynıydılar. İlyas zamanında da, Yahya zamanında da, Zekeriya zamanında da, İsa zamanında da, hatta Hazreti Muhammed zamanında da peygamberimize de suikast tertiplemişlerdi. Onu da öldürmek istemişlerdi. Hatta bugüne kadar da hiçbir zaman değişmediler. Hep öldürdüler. Her zaman hakikatten kaçtılar. Allah Azze ve Celle bize Hazreti Musa'dan peygamberimize kadar olan dönemi anlatıyor. Yaklaşık 1800 sene. 1800 sene bunların hiç değişmediğini bize söylüyor. Ne anlatmak istiyor? Bunlara karşı dikkatli olun. Bunlar 1800 senede değişmedilerse hiçbir zaman da değişmeyecekler. Ve değişmediler. Halen aynı ahlak devam ediyor. İşte oldu 3200 sene. Gene değişmediler. Bir 3000 sene daha gitse değişmeyecekler ve en son Allah Hazreti İsa'yı göndermek suretiyle bunların kökünü kazıyacak. Başka türlü anlamayacaklar çünkü peygamberimiz o yüzden Hazreti İsa'nın geleceğini ve bunların Yahudilerin kökünü kazıyacağını o yüzden haber etti. Bu haber bize onların İsa gelene kadar, yeniden dünyaya indirilene kadar da değişmeyeceklerinin haberidir. 3200 senedir değişmediler, demek ki daha asırlarca da değişmeyecekler. Artık bu gerçek anlaşılmalı. Artık bu gerçek kabul edilmeli. Uluslararası hukuk falan gibi hikayelerin hikaye olduğu anlaşılmalı. Birleşmiş Milletler'in hiçbir zaman İsrail tarafından tanınmadığını artık bütün dünya anladı, artık anlaşılmalı, itiraf edilmeli. Madem ki İsrail hiçbir zaman dünyayı tanımadı, Allah'ı tanımadı, peygamberleri tanımadı, uluslararası hukuku tanımadı, Birleşmiş Milletler'i tanımadı, İran mı tanıyacak, Türkiye mi tanıyacak, bizden, o halde biz de tanımayacağız. Bir tek biz mi tanıyacağız bu Birleşmiş Milletler denilen kuruluşun kararlarını? Bu bir tek bizi mi bağlayacak? Neden İsrail bu kadar yıldır hiçbir zaman tanımadı? Neden İsrail'de nükleer silahlar var? Neden İran'da olmasın? Neden Türkiye'de olmasın? Neden Suriye'de olmasın? Neden Ürdün'de olmasın? Neden 4-5 milyonluk İsrail'de en büyük silahlar var da neden 75 milyonluk Türkiye'de olmasın? En büyük tehdit onlardan geliyor. Neden onlarda olsun da en büyük terörist onlar? Neden onlarda olsun? En büyük sabıka onların. İran'ın tarihinde bir sabıkası mı var? Türkiye'nin tarihinde bir sabıkası mı var? Sabıka varsa varsa İsrail'in sabıkası var. 3200 yıllık sabıkaları var bu alçakların. Amerika'ya gelince onların da sabıkası var. Japonya'ya atom bombası atanlar onlar değil miydi? Eğer dünyanın başına bu atom silahlarını bela ettiyse Amerika bela etti. Kendisi en büyük sabıkalı devlettir. Yüz binlerce Japon'u öldürmedi mi? Orada onlarca yıl o bombanın tesirleri görülmedi mi? Onlarca yıl orada doğan çocuklar sakat olarak doğmadı mı? Bu sabıka Amerika için var. İsrail için böyle bir sabıka, böyle bir sabıkanın her an olması mümkün. İsrail'in her an böyle bir bombayı bir yere atması mümkün. 3200 yıllık tarihleri bunu gösteriyor. İran'ın tarihinde böyle bir sabıka yok. Türkiye'nin tarihinde böyle bir sabıka yok. Suriye'nin tarihinde yok, Mısır'ın tarihinde yok. Sabıkalı olanların atom bombası var, sabıkasızların yok. Olur mu böyle bir şey? Allah Azze ve Celle bize İsrailoğullarını devamlı anlatır Kur'an'da. Çünkü artık bizim iyice anlamamızı istiyor ama biz yine anlamamaya devam ediyoruz. O zaman Allah bizi onların eliyle tokatlıyor. Ben dedim anlamadınız ey kullarım demek istiyor. İsrail size yapsın ki şu zulmü o zaman anlarsınız. Başka türlü anlamıyorsunuz. Düşmanlarınızı düşman olduğunu kabul etmek istemiyorsunuz. Ona göre hazırlık yapacağınıza hala dostluktan, barıştan, şundan bundan bahsediyorsunuz. Onlarla mücadeleyi göze alamadığınız için böyle şeylerle kendinizi kandırıyorsunuz. Madem öyle o zaman onların eliyle tokatlar Allah bizi bu şekilde anlayalım diyen. Ve terekna aleyhi fil ahirin. Ve İlyas'a daha sonraki nesiller arasında bir nam bıraktık. Selamun ale İlyasin. Selam olsun İlyasin'e. İlyasin yani İlyas. Böyle bir konuşma tarzı, böyle bir isimler bu şekilde değiştirme onların adetlerinde vardı. Mikail adlı meleğe mesela Mikail derler. Mesela İbrahim aleyhisselama İbrahim derler. Mesela İsrail'e İsrail derler. Mesela Tur-i Sina'ya Tur-i Sinin derler. Burada da öyle işte. İlyasin yani aslında İlyas. Burada selamun ale İlyasin ifadesine bir başka kıraatte El Yasin şeklinde de okuyor. O şekilde okuyanlar da olmuştur. Selamun ale El Yasin. Yasin peygamberimizin isimlerindendir. Buna göre denilmiş oluyor ki selamun ale El Yasin yani Yasin'in ailesine, Yasin'in ehline, yani Hazreti Muhammed'in ailesine, yani Hazreti Muhammed'in ümmetine selam olsun. O da söyleniliyor olabilir. Yahut da İlyas aleyhisselam, onun Yasin'in oğlu olma ihtimali var. Babasının adının Yasin olması ihtimali var. Dolayısıyla selamun ale el Yasin denildiği zaman Yasin'in ehline, ailesine yani İlyas'a selam olsun denilmiş olur. Mevzu İlyas aleyhisselamla alakalı olduğuna göre, burada direkt olarak peygamberimizle alakalı olmadığına göre, burada kastedilenin İlyas aleyhisselam olma ihtimali daha büyük bir ihtimaldir. Ama demin de ifade ettiğim gibi peygamberimizin de isimlerinden birisi olduğu için Yasin'in ümmetine yani ümmet-i Muhammed'e selam olsun denilmiş de olabilir. Bunda daha çok şu kastedilmiştir. Bundan sonraki kıssada selam edilmeyecek. O yüzden burada peygamberimiz son peygamber olduğundan dolayı peygamberimizin ümmetine selam ediliyor denilmiştir. O mana daha çok oradan elde edilmiştir. Çünkü bundan sonraki kıssada bir daha selam yok. Onun için bu herhalde son ümmet olsa gerek gibi bir düşünce. Bazı alimlerde böyle bir düşünce oluşmuş ve ondan dolayı da peygamberimizin ümmeti kastediliyor olsa gerek diye düşünenler olmuştur. İnne kezalike neczil muhsinin. İşte biz bu şekilde muhsinleri böyle mükafatlandırırız. İhsan makamına ermiş olanları, Allah'ı görmediği halde görüyormuş gibi olanları, Allah'ı görüyor gibi ibadete ulaşmış olanları, o düzeye yükselmiş olanların, ihsan makamına erişmiş, muhsin olmuş olanları işte biz bu şekilde mükafatlandırırız. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bu yüksek mükafatı muhsin olanlaradır. Demek ki Hazreti İlyas muhsinlerden idi. Demek ki Allah'ı görmediği halde görüyormuşçasına ibadet edebilenlerdendi. Demek ki böyle bir şey insan için mümkündür. O yüzden Cibril Aleyhisselam peygamberimize gelip de ihsan nedir diye sorduğunda Efendimiz öyle cevap verdi. İhsan yani bir şey güzel yapmak ve güzelleştirerek yapmak. O Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor madem. O halde sen de Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edebiliyorsan eğer, secdeye gittiğin zaman sanki Allah'ın ayakları var da Allah'ın ayaklarına secde ediyormuşsun gibi, sanki onu görüyormuşsun gibi ibadet edebiliyorsan eğer, işte o zaman ibadetini ihsanla yapıyorsundur ve sen muhsinlerdensin demektir. Ve işte Allah Azze ve Celle böyle olanları bu şekilde mükafatlandırırız buyuruyor. İnnehum min ibadinel müminin. O İlyas bizim mümin kullarımızdan idi. İmana erişmiş olan kullardandı. Hakiki müminlerdendi. Sadece Müslüman değildi. Aynı zamanda mümindi. Sadece tasdik etmiyordu. Sadece inanılması gereken esasları ya da farzları kabul etmiyordu. O bunun ötesine geçiyordu. Hissediyordu. Adeta Allah'ı görüyor gibiydi. Fedakarlık yapabilecek bir imana ulaşmıştı. Onun imanı ona fedakarlık yaptırabilecek bir düzeye gelmişti. İşte iman, hakiki iman buna denir. Fedakarlık yaptırmayan iman, iman değil. Hayatınızı değiştirmiyorsa o iman, iman değil. Ahlakı değiştirmiyorsa o iman, iman değil. Dünyadaki Müslümanlardan kendinizi mesul hissetmenizi sağlamıyorsa o iman da iman değil. İşte hakiki imana ermiş olanlardan Hazreti İlyas. Kur'an onun mümin olduğuna, hakiki imana ulaştığını ifade eder. O mesuliyetini biliyordu yani. Dünyadan olan bitenden kendini mesul görüyordu. Bana ne demiyordu? İman bu. Bu yolda mücadele ediyordu. Allah'tan başkasından korkmuyordu. İman bu. Ve o Kur'an'da bu şekilde övülür. Bir başka yerde de İlyas Aleyhisselam'la yine bahsedilir. Ve sonra Allah Azze ve Celle Lut Aleyhisselam'a geçer. Ve inne Lutan leminel murselin. Lut da yine murselinden idi. Lut Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in yeğeni. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'dan başlamıştı. İshak'a geldi, İshak'tan Musa'ya geçti. Sonra oradan İlyas'a geçti. Şimdi tekrar geriye döndü. Bizi tekrar nasıl ki bir kitabın sayfalarını okuyup bazen geriye tekrar dönmemiz gerekir. Bir meseleyi tekrar etmek icap eder. Aynen öyle Allah Azze ve Celle bazen ileriye gider, bazen tekrar geriye götürür. Bu şekilde böyle yapmayı bize öğretir. Bir kitabı okuyup da baştan sona kadar hızlı hızlı gitmeyin denilmek istenilir. Bazen geriye dönün. Bakın oradaki meseleyi tekrar edin, hatırlayın. Yoksa aklınızda kalmaz. Bazı insanlar aklımda kalmıyor derler. Ne kadar okudun, kaç defa tekrar ettin de aklında kalmadı. Okuduğunu kaç defa, kaç kişiye anlattın da aklında kalmadı. Ne bekliyordun ya? Bir defa duyunca hepsi aklında mı kalacak? Böyle olsaydı bütün insanlar alim olurdu. Böyle bir şey mümkün mü? Allah Azze ve Celle geriye dönmeyi öğretiyor bize. Lut Aleyhisselam'a döndü tekrar kıssam. Ayetin seyri, surenin seyri tekrar geçmişe döndü. Lut Aleyhisselam'a geldi. Lut da yine Murselinden idi. Gönderilmiş olan peygamberlerden biriydi. İzne ceynâhu ve ehlehu ecma'in. Onu da onun ehlini de hepsini kurtardık. Allah Azze ve Celle azap meleklerini göndermiş, onları yok etmişti. O kafirleri yok etmişti. Melekler insan kılığında gelmişlerdi Lut aleyhisselama. Güzel gençler şeklinde gelmişlerdi. Erkek kılığında, delikanlı kılığında gelmişlerdi. Lut aleyhisselamın milleti de tarihte hiç kimsenin yapmadığı bir alçaklığı yapıyordu. Erkeklere gidiyorlardı erkekler. Kadınları bırakıyorlar, erkeklere gidiyorlardı. Bu iğrenç hareketi yapıyorlardı. Kur'an onlardan evvel bu iğrençliği başka milletlerin yapmadığını ifade eder. İlk defa bu iğrençliği bunlar başlattılar. Demek ki bu iğrençlik bundan yaklaşık 4000 sene kadar evvel başlamış. Ve Lut aleyhisselama geldiler melekler. O onların melek olduğunu bilmiyordu. Lut aleyhisselamın karısı kocasına iman etmeyenlerdendi. Hemen kavmini haber etti. Gelin dedi, bizde güzel gençler var. Alçak kadın, bir peygamberin hanımı. Nuh'un oğlu gibi, babası peygamber ama iman etmemişti ya. Bu da kocası peygamber ama iman etmedi. Haber etti kendi milletine, hem de yaşlı bir kadındı. Kur'an burada o yüzden onun yaşlı olduğunu ifade eder. İlla acuzen fil gabirin der. Acuz der ona. Yaşlı bir kadın, geride kalanlardan yaşlı bir kadın. Onun dışında diğerlerini kurtardık. Lut'un karısı dışında yani. Diğerlerine iman edenleri kurtardık. Lut'un ailesi sadece iman etmişti kendisine. Ama Lut'un karısı bile kendine iman etmemişti. Ailesinden iman edenler kurtarıldı. Ama karısı iman etmediği için kurtarılmadı. Yaşlı bir kadındı. O yüzden Kur'an onu özellikle belirtir. Acuz der. İhtiyar bir kadın olmasına rağmen namussuz, ahlaksız. Kavmine haber ettim. Dedi ki, gelin bize güzel gençler geldiler tam aradığınız gibi. Erkekleri çağırıyordu. Geldiler. Lut aleyhisselam çok kötü duruma düştü. Lut aleyhisselam onların melek olduğunu bilmiyordu. Yüzü kıpkırmızı oldu, mosmor oldu, ne yapacağını şaşırdı. Ah dedi, sığınacak bir yerim olaydı. Ah dedi, bir kaleye sığınsaydım. Ah dedi, bir aşiretim olsaydı, beni korusaydı. Ah dedi, arkamda bir güç olsaydı. Lut aleyhisselam bile bir cemaat istiyordu, bir güç istiyordu. Ah dedi, arkamda bir kuvvet olaydı. Ama insanlardan bir kuvvet yoktuysa da Allah vardı arkasından. Ve geldiler, bize teslim et dediler o güzel gençleri, yakışıklı gençleri. Dedi ki, yapmayın, etmeyin, beni rezil etmeyin. Bunlar benim misafirimdir, böyle yapmayın. İşte kızlarım, işte milletimin kızları, haydi onlarla evlenin, adam olun. Allah sizi kadınlara karşı temayüllü yarattı. Siz ise fıtratınızı bozmuşsunuz da erkeklere temayül gösteriyorsunuz. Fıtratınızı bozdunuz, insanlıktan çıkıştınız. İşte kızlar dedi, onlarla adam gibi evlenin. Boşver bunları dediler. Sen biliyorsun bizim kız istemediğimizi, bizim erkek istediğimizi bilirsin dediler. Lut aleyhisselam ne yapacağını bilemiyordu. Melekler konuştular. Dediler ki, ey Lut korkma, biz meleğiz, insan değiliz. Onlar bize dokunamazlar. Sen ve seninle beraber iman edenler çıkın buradan. Bu gece azap gelecek, çıkın buradan. Geriye dönmeyin. Bakmayın geriye. Azap edilenleri görmeyin. Belki merhametiniz tutar. Acırsınız. Allah'ın acımadıklarına acırsınız. Halbuki buna hakkınız yok. Allah'tan daha fazla merhametli olmamalısınız. Arkaya bakmayacaksınız. Dönmemek üzere gideceksiniz. Ve İşte öyle oldu. Lut aleyhisselam kendiyle beraber iman edenleri o gece oradan çıkardı. Ama dediler ki melekler, senin karın seninle beraber gelenlerden olmayacak. O gelmeyecek, o da azaba uğrayacak, burada kalacak. Senin karın olabilir ama Allah torpil yapmaz. Nuh'un oğluna bile torpil yapmadı. Senin karına mı torpil yapacak? Zaten Hazreti Lut aleyhisselam da böyle bir şey istemedi. Çünkü o da karısının ne mal olduğunu biliyordu. Yaşlı başlı bir kadın, acuzen, yaşlı olmasına rağmen yine de ahlaksızlığa davet ediyordu kavminin gençlerini. Hem kadın olmasına rağmen, hem kadındı, bundan nefret etmeliydi. Erkeklerin bu hareketini reddetmeliydi. Hem de ihtiyardı. Her iki yönden de bu harekete karşı gelmeliydi. Ama o da onlarla beraber bu günahın işlenmesine yardımcı oluyordu. Bize gerici diyenler var ya, hani Allah'ın medeniyetini, İslam medeniyetini savunduğumuz için Hazreti Muhammed'in meydana getirdiği medeniyeti, o asır saadeti savunduğumuz için insanlar Allah'tan daha iyi bilemez, Allah insanlardan daha iyi bilir dediğimiz için, gelin Allah'ın dediği gibi yaşayın dediğimiz için gerici diyenler var ya, 1400 sene evvelini istediğimiz için o medeniyeti, o günkü teknolojiyi değil, o günkü deveyi değil, o günkü atı değil, o günkü oku kılıcı değil, teknoloji elbette ki olacak. Biz medeniyetin peşindeyiz. Teknolojiye karşı değiliz. Biz o günkü medeniyeti arzu ettiğimiz için, o günkü Allah'ın hakimiyetini arzu ettiğimiz için, o günkü insanlar arası münasebetleri arzu ettiğimiz için, o günkü kadını, o günkü erkeği, o günkü insanlığı, o günkü akrabalık münasebetlerini istediğimiz için bize gerici diyenler var ya, 1400 sene evvelini istiyorsunuz gericiler diyenler var ya, onlar işte 4000 sene evvelini isteyen gerçek gericilerdir. İşte onların hayatı 4000 sene evvelki gericilerin, Hazreti Lut'un kavminin hayatını yaşıyorlar. Bugünkü Batı medeniyetine bakın. Lut'un kavminde olanı da göreceksiniz. İsa'nın kavminde olanı da göreceksiniz. Musa'nın kavminde olanı da göreceksiniz. Hepsini göreceksiniz. Onlar çok daha gerisini istemektedirler. Onlar şirki istemektedirler. Onlar hakikatte gerçek gerici olanlardır. Çünkü insana kulluk yapmaktadırlar. Kendileri gibi olana kulluk yapanlar nasıl medeni sayılabilirler? Onu ve onunla beraber tüm ailesini kurtardık. İlla acuzen fil gabirin. Ancak bir yaşlı kadın, yani Hazreti Lut'un karısı geride kalanlardan oldu. Sümme demmernel aharin. Sonra hepsini tarumar ettik, hepsini yerle bir ettik. Ve innekum letemurrun aleyhim musbihin. Ve sizler ey Mekkeliler, sizler sabahleyin onların başına gelen bu olayın geldiği yerden geçiyorsunuz. Ve billeyl, geceleyin de oradan geçiyorsunuz. Gece ve gündüz, yani onların olduğu, onların başına o musibetin geldiği, o kavim yerle bir edildiler, çökertildiler. Ve pislik yapıyorlardı, iğrenç bir hayat yaşıyorlardı, pislerdi. O yüzden Allah Azze ve Celle onları, onların bulunduğu bölgeyi de göle çevirdi. Pis kokulu bir göl meydana getirdi orada. İnsanlar oradan geçtikçe o kokuyu, o pisliği hatırlasınlar diye. O yüzden Kur'an bize burada onu hatırlatıyor. Oradan geçiyorsunuz diyor ey Mekkeliler. Şam yolu üzerindeydi çünkü. Mekke'den Şam'a giderken oradan geçerlerdi, bilirlerdi orayı. Lut aleyhisselamın kavmi burada yerle bir edilmiş, burada çökertilmiş, bunu bilirlerdi. Oradan geçerseniz siz de görürsünüz oranın gerçekten böyle bıçak gibi kesildiğini görürsünüz. İki dağın arasının sanki böyle birdenbire çöktüğünü baktığınız zaman da görebilirsiniz. Bıçak gibi kesilmiş olduğunu görürsünüz. Ve pislik içerisinde olduğunu, pis kokulu olduğunu da hissedersiniz. Ve Allah Azze ve Celle onların bulunduğu yeri kendilerinin ameline benzetti. Onları yerle bir etti ve onların yerlerini pis kokulu hale getirdi. Ve buyuruluyor ki oradan geçiyorsunuz. Ama nasıl geçiyorsunuz? Hiç ders almadan geçiyorsunuz ey Mekke'nin müşrikleri. Hem oradan geçiyorsunuz ve Lut'un kavmi burada yerle bir edilmiş, yere çökertilmişler. Bunu konuşuyorsunuz, devamlı aranızda konuşuyorsunuz. Her kervanla oradan geçip giderken bunları hatırlıyorsunuz. Ama yine de hiç olmamış gibi davranıyorsunuz. Ve sanki hiç o olayı bilmiyormuşuz gibi siz de müşrik olmaya devam ediyorsunuz. Lut'un milleti peygamberine karşı geldi de böyle bir azaba uğradılar. Siz de Hazreti Muhammed'e karşı geliyorsunuz. Peygamberler peygamberine karşı geliyorsunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem, siz de aynı belaya uğramayacağınızı mı zannediyorsunuz? Başka şekillerde siz de mutlaka azaba uğrayacaksınız. Sizin peygamberiniz Lut'tan daha büyük. Dolayısıyla size de azap edilecek. Oralara uğramıyor musunuz sabahleyin ve akşamleyin? Madem ki tarihi eserlerden geçip gidiyorsunuz, o halde bir bakın, geçmiş milletlerin çökertildiği yerleri görüyorsunuz. Bir bakın, büyük depremlerin olduğu yerleri görüyorsunuz. Koca koca apartmanların kaybolduğunu görmediniz mi? Türkiye'de de olan depremlerde buna benzer sahneler görmediniz mi? Koskoca evi yuttuğunu görmediniz mi? Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabiat hadisesi diye mi değerlendiriyorsunuz? Bazı hocalar televizyonlara çıkıp bunlar illa da günahlardan değildir, bunlar tabiat hadisesidir diyen hocalar var. Ben o hocalara sormak istiyorum. Kur'an geçmiş milletlerden bahseder. İşte şu anda burada da onlardan birinden bahsediliyor. Ve o geçmiş milletlerden bahsedildikten sonra onların bir kısmına azap edildiği buralarda hatırlatılıyor. Ve Allah Azze ve Celle onların başına gelen o musibetlerin kendi elleriyle kazandıkları günahlar sebebiyle olduğunu ifade etmiyor mu? وَمَا أَسْحَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Sizin başınıza gelen her bir musibet kendi ellerinizin kazandığı sebebiyledir. Kur'an öyle demiyor mu? Kur'an bu musibetlerin kendi günahlarımızdan kendi günahlarımız sebebiyle olduğunu söylemiyor mu? Bu hocalar ne demek istiyorlar acaba? Allah Azze ve Celle zulmediyor mu demek istiyorlar? Günahlarımızdan kaynaklanmıyorsa bir memleket olarak, genel olarak günahlara battığı zaman, günah umumi hale geldiği zaman azap da umumi hale gelir. Bu Allah'ın sünnetidir. Aksi halde eğer insanların günahından kaynaklanmıyorsa o zaman neden kaynaklanıyor? Allah zulüm mü yapıyor? Onu mu söylemek istiyorlar bu hocalar? Yoksa bu tabiat denilen şeyin Allah'ın kontrolü dışında harekete geçtiğini mi söylüyorlar? Bir yaprak bile Allah'ın emri olmadan ağaçtan düşmüyor da bu koca kainat, bu kadar insanı öldüren şu büyük depremler acaba Allah'ın emri olmadan mı oluyor? Allah Azze ve Celle'nin emri olmadan mı tabiat harekete geçiyor? Yoksa bu hocaların inandığı tabiat Allahsız bir tabiat mıdır? Yazıklar olsun. Allah Azze ve Celle bize bunları niye anlatıyor kitabında? Bunları anlattıktan sonra başka yerlerde mesela buyurur ki فَاَتَبِرُوا يَا اُلِ الْاَبْسَارِ Azaba uğrayan milletleri anlatır, sonra böyle söyler. İbret alın ey akıl sahipleri. Ey akıl sahipleri, basiret sahipleri, ey görebilenler, ey kör olmamış olanlar, kalp gözü kör olmayanlar, basireti kapanmamış olanlar ibret alın der. Ne demek ister yani? Bunlar günahları sebebiyle oldu. Yoksa neyinden ibret alacağız? Ne demek istiyor yani kitap? Bu musibetler onların günahları sebebiyle oldu. aynısını yaparsanız benzeri musibetlere uğrarsınız demek. Yoksa ibret alın demek ne demek oluyor?
Neden böyle yorumlama ihtiyacı duyuyorlar? Neden? Türkiye'de günah yok mu yoksa? Bu hocalar acaba onu mu kastediyorlar? Bir takım güçlerin uşaklığını yapan hocalar. Acaba ne demek istiyorlar? Acaba memlekette günah yok mu demek istiyorlar? Günahlarımızdan değildir mi demek istiyorlar? Kur'an günahlardan kaynaklanacağını, böyle büyük musibetlerin günahlarla alakalı olduğunu söylerken, onlar hayır ondan değildir derken, hem Kur'an'ı reddetmiş oluyorlar, hem de Allah bize zulmediyor mu demek istiyorlar, yoksa bu tabiat Allahsız harekete geçiyor mu demek istiyorlar, ne demek istiyorlar, yoksa bu memlekette günah yoktur mu demek istiyorlar, bu memleketin her tarafında zina edilmiyor mu? Bu memleketin her tarafında içki satılmıyor mu? Kumar oynanmıyor mu? Çırılçıplak gezilmiyor mu? Allah'a küfredilmiyor mu? Allah'la savaşılmıyor mu? Başörtüsüyle savaşılmıyor mu? Bu memlekette sanki günah yok. Günahtan kaynaklanmıyormuş. Evler sağlam yapılmalıymış. Evlerin sağlam yapılması ayrı bir olay. Eğer evler sağlam yapılmıyorsa o da gene bu mekteplerden çıkan mühendislerin, mimarların marifeti. Gene bu medeniyetin sonuçları, Allah korkusuyla eğitmezseniz o mimar, o mühendis ne yapacaktı? Yani ne bekliyordunuz? Çalma imkanı varken niye çalmasın? Kalbine Allah korkusu koydunuz da mı ondan sağlam iş yapmasını bekliyorsunuz? Allah Azze ve Celle buyurur ki ve innekum letemurruna aleyhim musbihin ve billeyl, sabah akşam oralara uğruyorsunuz. Yani bakın, bir tarihi esere gittiğiniz zaman bakın, bir şehre gittiğiniz zaman tarihi eserlerini inceleyin. Plaja gideceğinize, tatillerinizi öyle değerlendireceğinize, tarihi eserleri ziyaret edin. Bakın bakalım, o günahları işleyenlerin sonu ne olmuş? Nice padişahlar gelmiş geçmiş, dünya kime kalmış? O kadar dünya perest olan insanlar, dini imanı para olanlar, şöyle bir baksınlar hele, hele bir baksınlar dünyadan, dünyadaki krallardan ne kalmış geriye? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle efela taqilun buyurur. Akletmez misiniz? Hala akıllanmayacak mısınız? Vallahi aklımızı kullanmamızı ister. İnsan akıllı bir varlık olduğuna göre aklını kullanmakla mükelleftir. Aklını kullanmamak günahtır. Nasıl ki diğer günahlar varsa aklı kullanmamak da öyle. Doğruları bulabilecekken aramamak, daha üstün bir insan olabilecekken araştırmamak, okumamak, aklı kullanmamak ve sonra zalimlerin oyunlarına düşmek, onların oyunlarını anlamamak, onların stratejilerini anlamamak ve bu yüzden de Müslümanların başına bir takım sorunların gelmesi. Aklı kullanmamanın sonuçları bunlar. Aklımızı kullansaydık bugün bu hale gelmeyecektik. Allah Azze ve Celle bu şekilde bütün insanları akıllarını kullanmaya davet ediyor. Allah aklını kullananlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışan, çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir tarafında yeniden İslam medeniyetini kurmak için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.